Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadı programıyla karşınızdayız. Ben Rasih Turanoğlu. Türkiye'den ve dünyadan derlediğim haberleri sizinle paylaşacağım. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin savunma envanterine kaydedilen, son yıllarda kaydedilen insansız hava araçları İHA'lar oldukça başarılı çalışmalara imza attı. Özellikle terörle mücadelede teröristlerin yerini yukarıdan insansız hava araçlarıyla tespit edip sonrasında da onları savaş uçaklarıyla ya da farklı materyallerle imha edilmesi sonucunda terörle mücadelede vermiş olduğumuz asker kaybı azaldı. Dolayısıyla terörle mücadelemizin en etkin unsurlarından birisi olduğu insansız hava araçları İHA'lar. Sonrasında ise insansız hava araçlarına son yıllarda silah eklendi, füzeler, bombalar eklendi ve bununla birlikte silahlı insansız hava araçlar yani SİHA terimi ortaya çıktı. Dilerseniz Türkiye'de ve dünyada bu SİHA'lar, silahlı insansız hava araçları nasıl kullanılıyor, nasıl ortaya çıktı, buna beraberce bir göz atalım. Sevgili dinleyiciler, kayıtlara geçen ilk silahlı insansız hava aracı saldırısı 1849'da Avusturya İmparatorluğu tarafından Venedik'e gerçekleştirildi. Avusturyalılar tarafından sıcak hava balonlarına bağlanan bombaların kentte patlaması hedefleniyordu. Bombaların bir kısmı hedefini tuttursa da rüzgarın değişmesi sonucu bir kısmı da Avusturya askerlerinin üzerine düştü. Balonlarla bombardıman 1899'da Lahey Barış Konferansı'nda imzalanan sözleşmeyle yasa dışı ilan edildi. Ancak bu tür bir yasak ilerleyen yıllarda gelişen uçak teknolojisine uygulanmadı. Sonraki yıllarda önce Sovyetler Birliği'ne karşı torpido atabilen insansız helikopterler geliştiren Amerika Birleşik Devletleri ordusu Vietnam Savaşı'yla birlikte insansız savaş uçaklarını test etmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte silahlı insansız hava araçları yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 2000'li yıllarda savaş uçakları gibi uçak pistlerine ihtiyaç duymayan, daha uzun süreler havada kalabilen ve eski modellere göre daha ağır bombalar taşıyabilen silahlı insansız hava araçları geliştirildi. Bugün onlarca ülkenin envanterinde silahlı insansız hava araçları yani SİHA'lar bulunuyor. Peki sevgili dinleyiciler, SİHA'ların neden tercih edildiğine bir göz atalım dilerseniz. Orduların SİHA'ları yani silahlı insansız hava araçlarını tercih etmesinin çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunlardan biri savaşlarda pilot kaybının azaltılması. SİHA'lar operatör pilotlar tarafından bir kumanda merkezinden kontrol ediliyor. Kontrol merkezindeki ekranlarda uçağın üzerindeki kameralardan ve termal sensörler gibi çeşitli sensörlerden gelen görüntüleri izleyen pilotlar uçağı yönlendirerek istedikleri bölgenin üzerinden uçabiliyor ve bir tuşla saldırı düzenleyebiliyor. Pilot uçağın içinde bulunmadığı için silahlı insansız hava araçlarının düşürülme riski bulunan bölgelere daha rahat gönderilebiliyor olması ve düşmesi durumundaysa pilotun ölmemesi, yaralanmaması ve esir düşmemesi gibi durumlar SİHA'ların kullanımını yaygınlaştırıyor. SİHA'ların bir diğer avantajı da savaş uçaklarının uçabileceğinden çok daha uzun süre havada kalma potansiyeli. Savaş uçaklarını uçuran pilotlar belirli bir süre havada kalabilirken bir silahlı insansız hava aracı vardiya ile çalışan operatör pilotları sayesinde onlarca saat havada kalabiliyor. Gelişmiş SİHA modelleri otomatik olarak iniş ve kalkış yapabiliyor, otonom bir şekilde uçabiliyor ve merkezle iletişimin herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda üsse kendiliğinden geri dönebiliyor. Yapay zekanın giderek artan etkinliği sayesinde SİHA'ların saldırılarda dahil olmak üzere tüm kararları otonom olarak alması için çalışmalar yürütülüyor. Sevgili dinleyiciler, son dönemde sivil olarak da yaygınlaşan dronların gelişmiş bir versiyonu aslında bunlar. Dronlarda kullanılan teknolojiler kullanılıyor. Bir drone operatörü gibi ya da SİHA operatörü uzaktan kumandayla bu minik uçakları, pilotsuz uçakları kontrol edebiliyor. Hem insansız hava aracı gibi görüntü tespiti yapılıyor hem de SİHA'larla, İHA'ların ötesinde silahlı İHA'larla belirlenen noktalara nokta atışı yapılabiliyor. Peki Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının özellikleri neler? Onlara bir göz atalım. Sevgili dinleyiciler, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin envanterine kattığı ilk insansız hava araçları İsrail yapımı Heron ve Amerika Birleşik Devletleri yapımı Gnat modelleriydi. 2000'li yıllarda Gnat'ın gelişmiş versiyonları olan Predator ve Ripier SİHA'larının Türkiye'ye satışına Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden izin çıkmaması üzerine Türkiye kendi silahlı insansız hava araçlarını geliştirme sürecini hızlandırdı. Ve bu silahlı insansız hava araçları geliştirme sürecinin hızlanması milli silahlanma süreciyle eş zamanlı olarak gelişti sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz son 10-15 yıllık dönemde milli imkanlarla, yerli imkanlarla Türkiye hem savunma sanayisini hem de diğer sanayilerini geliştirme sürecine girdi. İşte bu geliştirme sürecinde milli ve yerli silahları geliştirme sürecinde SİHA'larda önemli yer tutuyor, İHA'larda önemli yer tutuyor. Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor. Bayraktar üreticisi Baykar, 2015'te yaptığı açıklamada silahlı insansız hava aracının 250 kilogram mühimmat taşıma kapasitesi olduğunu açıklamıştı. Envanterdeki diğer yerli SİHA olan Anka'nın 2016 itibariyle silah taşıma kapasitesi bulunmuyordu. Gözlem amacıyla kullanılan Anka'lara 2017 yılında ilk defa roket de eklendi. Bayraktar ve Anka yani yerli silahlı insansız hava araçlarımız TürkSat uydularının kapsam alanında olan her yerde kullanılabiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin geliştirdiği Anka 200 kilograma kadar silah taşıyabiliyor. İki SİHA'da da Roketsan'ın geliştirdiği roketler kullanılıyor. Yerli SİHA'ların motor gibi kritik parçaları ise yurt dışından ithal ediliyor. Bu nedenle TUSAŞ kendi motorlarını da geliştirmeyi hedefliyor. TUSAŞ'ın hisse sahipleri ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Hava Kurumu olarak öne çıkıyor. Türkiye'de Vestel'in geliştirdiği Karayel adlı bir SİHA modeli de geliştiriliyor. Mayıs 2017'de yapılan tanıtımda Karayel'in 120 kilogram roket taşıma kapasitesi olduğu aktarılmıştı. Peki bu kullanılan SİHA'ların terörle mücadeledeki etkisi ne sevgili dinleyiciler? Dilerseniz ona bir göz atalım. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir 6 Eylül'de Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarıyla bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 3000 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Gerçekten bugüne kadar 3000 PKK'lı terörist silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarının etkisiyle ortadan kaldırılmış. Bu gerçekten güzel bir rakam. Geçen yıl Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde konuşma yapan Demir, ABD'nin Türkiye'ye silahlı insansız hava aracı satış izni vermemesi ve Türkiye'nin kendi SİHA'larını geliştirmesi hakkında "Burada kinayeli bir şey söylemek istemem ama ABD'nin onaylamadığı bazı projeler için teşekkür ediyorum. Çünkü bu durum bizi kendi sistemlerimizi geliştirmeye yöneltti." demişti. Evet sevgili dinleyiciler, kinayeli bir ifade gerçekten. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize silah satışını bu şekilde durdurması bizim yerli ve milli teknolojiye yönelmemizi sağlıyor. Dolayısıyla aslında bir nevi Amerika Birleşik Devletleri bize iyilik yapmış oluyor. Sevgili dinleyiciler, bugüne kadar çatışmada SİHA kullanan ülkelerin sayısı az da olsa her geçen yıl bu sayı artıyor. ABD Merkezli Düşünce Kuruluşu New America'nın verilerine göre 2014 öncesinde yalnızca ABD ve İngiltere SİHA kullanmışken 2016'ya gelindiğinde bu ülkelere Nijerya, Türkiye, Irak, İran, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan eklendi. henüz bir çatışmada kullanmış olmasalar da İspanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Yunanistan, İsveç, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Türkmenistan, Çin ve Tayvan'ın da silahlı insansız hava araçları bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra Rusya, Avustralya ve Ürdün de SİHA geliştirdiklerine veya satın almayı hedeflediklerine yönelik açıklamalarda bulundu diyelim ve ülkemizin son dönemde yerli ve milli savunma sanayi hususunda göstermiş olduğu çalışmaların göz doldurduğunu belirtelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, son dönemde gelişen teknoloji artık uçsuz bucaksız bir derya oldu ve gelişen teknolojiyle birlikte üretilen robotlar ve yapay zeka dediğimiz süreç gerçekten bu robotların ileride başımıza bela olabileceği düşüncesini ortaya çıkarmaya başladı ki geçtiğimiz günlerde ünlü fizikçi Stephen Hawking de bunu belirtmişti. Bu yapay zeka ve yapay zekaya sahip robotlar ileride başımıza büyük bela olacak ve bu robotlara karşı bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz ve insanlık bu robotlardan, yapay zekadan korunabilmek için dünyadan başka bir gezegene taşınmalı demişti ünlü fizikçi Stephen Hawking. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar gerçekleşir bilemem ama Birleşmiş Milletler'in bu husustaki bir verisini ve haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in belirttiğine göre robotlar savaş ve işsizlikle dünyayı karıştırabilir diyor haberimizde. Bunun ayrıntısına bakalım. Sevgili dinleyiciler, Birleşmiş Milletler yapay zeka ile ilgili gelişmeleri ve yaratabileceği tehditleri incelemek için Hollanda'nın Lahey kentinde bir merkez kurdu. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre yapay zeka ve robotlar adıyla kurulan bu merkezde otonom robotlar konusundaki teknolojik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe olası riskler araştırılacak. Hollanda gazetesi Telegraph'a konuşan Birleşmiş Milletler Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü'nden strateji danışmanı Iraklı Berize, toplumlar gelişmelere hızla adapte olmazsa bunun istikrarsızlık yaratabileceğini söyledi. Yapay zeka bazıları için insanlığın kurtuluş yolu, kimilerine göre ise insan ırkının sonuna giden yolun başlangıcı. Kısa süre önce dünyanın önde gelen 100 robot uzmanı Birleşmiş Milletler'e yazdıkları mektupta şu uyarıyı yapıyorlardı. Pandora'nın kutusu açıldıktan sonra kapatması zor olur. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Google'ın satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMint'in kurucusu Mustafa Süleyman'ın da aralarında bulunduğu imzacılar, öldürme yeteneği olan robotların geliştirilmesinin ve kullanılmasının yasaklanmasını talep ederek bu robotların yeni bir silahlanma yarışı çıkarabileceğini söylüyordu. Gerçekten toplum için büyük bir risk oluşturuyor bu yapay zekaya sahip robotlar sevgili dinleyiciler. Bugün bile baktığımız zaman insanlarda vicdan denen bir unsur var ve vicdan denen bir unsur insanların savaşa yönelmesini bir nebze engelleyebiliyor. Ya da ahlak dediğimiz kurallar var. Tabii ahlaksız insanlar, vicdansız insanlar yine savaşa sürüklenebiliyor ama her insanın içerisinde az ya da çok bu vicdan dediğimiz unsur olabiliyor. Ya da insanların dini hassasiyetleri, bulundukları dinin hassasiyetleri ya da toplumdan çekinmeleri gibi durumlarda bu savaşlarda, öldürmelerde geri adım atılabiliyor. Ki böyleyken, böyle unsurlar, ahlak gibi, etik gibi, vicdan gibi süreçler varken bile dünyada milyonlarca insan, yüz binlerce çocuk ölüyorken, böyle unsurlara, ahlak, etik, vicdan gibi unsurlara sahip olmayan, böyle değerlere sahip olmayan yapay zekalı robotların dünyayı nereye, nasıl bir kötülüğe taşıyacaklarını düşünmek gerçekten ürpertici. Dolayısıyla bu 100 robot uzmanının Birleşmiş Milletler'e yazdıkları mektup gerçekten düşündürücü. Öldürme yeteneği olan robotların geliştirilmesinin ve kullanılmasının yasaklanmasını talep etmişler bu robot uzmanları. Bu robotların yeni bir silahlanma yarışı çıkarabileceğini söylemişler. Bunu artık nasıl ortaya koyulacaklar bunu bilemiyoruz. Bu silahlanma, yapay zekalı robotların silahlanmasının nasıl önüne geçilecek? Umarım Birleşmiş Milletler bu konuda bir şeyler yapar. Yapay zekanın insanlığı 3. Dünya Savaşı'na kadar götürebileceği tartışılan bu günlerde, istihdam konusunda da teknolojinin bir nimet değil, tehdit olabileceği endişesi artıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bu merkezde, robotların farklı iş türlerinin ve çalışanların yerini alması ihtimalini masaya yatıracak. Birleşmiş Milletler Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü'nden beri ise, örgütün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda somut projeler hedeflediklerini, sohbet kulübünden ibaret olmayacaklarını belirtti. Merkezde sivil toplum kuruluşları, hükümetler, düşünce kuruluşları ve iş dünyasından isimlerden destek alınacak. Dünya Ekonomik Forumu'na göre önümüzdeki yıllarda iş gücü piyasasında 7.1 milyon iş tarihe gömülebilir. PwC araştırma şirketinin raporunda da yapay zekanın İngiltere'deki işlerin %30'unu ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Nitekim Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın CEO'su John Crane, yapay zeka ve otomasyon geliştikçe robotların abaküs görevi gören bazı çalışanların yerine geçebileceğini söylemişti. Crane, bankalarımızda mekanik işler yaparak robotlar gibi davranan çalışanlarımız var. Yarın bir gün insanlar gibi davranan robotlarımız da olabilir demişti. Kısacası teknoloji uzmanı Elon Musk'ın uyardığı gibi yapay zeka karşımızdaki en büyük varoluşsal tehlike olabilir. Stephen Hawking'in şu sözleri de akıllarda. Yapay zeka insanlığın başına gelen en iyi şey de olabilir, en kötü şey de. Evet sevgili seyirciler, insanoğlu kendini esfele safiliğine yani hayvandan aşağı bir mertebeye de Aliyül Ala'ya da yücelerin yücesi bir mertebeye de taşıyabiliyor. Dolayısıyla insanoğlunun elindeki nimetleri nasıl kullandığına bağlı bu. İşte yapay zeka dediğimiz unsur da biz bunu hayırda, iyilikte, güzellikte kullanabilirsek bizi Aliyül Ala'ya, barışa, güzelliğe, esenliğe kavuşturur. Ama biz bunu savaşta kullanırsak, savaş aletlerinin gelişmesinde kullanırsak, kötülükte kullanırsak da esfele safiliğini hayvandan aşağı bir mesafeye de taşır. Dolayısıyla insanlığın kullanımı ile alakalı, insanlığın niyeti ile alakalı bir husus. Dileriz ki bu insanlar, yapay zeka geliştiren insanlar yapay zekayı iyilikte, güzellikte kullanırlar. Stephen Hawking'in sözü gibi yapay zeka İnsanlığın başına gelen en iyi şey de olabilir, en kötü şey de. Temenni edelim ki yapay zeka insanlığın başına gelen en iyi şey olsun diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler, bahsettik insanoğlu hayra kullanırsa iyiliklere, güzelliklere vesile olur. Şerre kullanırsa da kötülüklere vesile olur demiştik yapay zeka ile ilgili. Tabii yapay zekanın meslekleri yok etme tehlikesi de var. Yapay zeka teknolojisi son hızla ilerlerken bazı meslekleri de tarihe karıştıracak gibi gözüküyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok iş kolunda da önemli revizyonlar gerçekleşecek gibi görünüyor. Yapay zeka çalışmalarıyla hatırı sayılır bazı mesleklerin de tarihe karışacağı ve işleri robotların yapacağı bir gerçek. İstihdam oranlarında ciddi düşüşlere neden olacağı konuşulan yapay zekanın bazı sektörleri derinden etkileyeceği tahmin ediliyor. Dilerseniz sevgili dinleyiciler, yapay zekanın ele geçirmesi beklenen mesleklere bir göz atalım. İlk olarak yapay zekanın ele geçirmesi beklenen sektörlerden, çalışanlardan ilki sigorta çalışanları sevgili dinleyiciler. Sigorta alanında çalışan pek çok kişiyi gelecekte riskli bir dönem bekliyor. Yeni oluşturulan sigorta inceleme programları ile birlikte sigorta işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve firmalarla daha az maliyet ortaya çıkıyor. Japonya'da sigorta şirketleri yapay zeka kullanımına başladı bile. Bir diğer meslek grubu ise yapay zekanın ele geçirmesi beklenen meslek grubu ise finans analistleri. Finans alanı da yapay zekanın tehdidi altında. Yeni yazılan trend analizi tabloları ile finansal alanda verimli sonuçlar elde etmek mümkün. Amerika'da finans sektöründe gelecek yıllarda en az %30 iş kaybı olacağı öngörüler arasında yer alıyor. Bir diğer meslek grubuysa sevgili dinleyiciler, yapay zeka ile birlikte işini kaybetmesi beklenen meslek grubuysa çiftçiler. önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka robotları çiftçilerin yaptığı pek çok işi yapabilir konuma getirecek. Sadece Amerika'da en az 1 milyon işçinin bu nedenden ötürü yakın gelecekte işsiz kalabileceği tahmin ediliyor. Yapay zeka nedeniyle işsiz kalabileceği belirtilen bir diğer meslek grubuysa gazeteciler. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka basın yayın organlarına da girmiş durumda. Çeşitli yayın, makale ve raporlar önemli kuruluşlarda yapay zeka yazılımları tarafından oluşturuluyor. Ünlü medya kuruluşu olan Associated Press, yapay zeka yazılımlarını 2004 yılından beri kullandığını açıkladı. Yapay zeka ile birlikte işsiz kalması beklenen bir diğer meslek grubu ise şoförler ve pilotlar. Ulaşım ve taşımacılık alanında da yapay zeka sağlam adımlarla ilerliyor. Sürücüsüz araç denemeleri sürerken bir yandan da pilotsuz uçak ve helikopter uçuşlarının da yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yanıyla taşımacılık sektörü de yapay zekaya yenik düşecek gibi görünüyor. Bunu doğrulayacak bir haberi de biraz önce paylaşmıştık sevgili dinleyiciler. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, yani İHA'lar ve SİHA'lar pilotsuz olarak kullanılabiliyordu. Dolayısıyla herhangi bir mürettebata gerek kalmadan bir kişinin uzaktan kumandayla kontrolü söz konusu olduğu için yapay zeka da bu şekilde etkin bir şekilde İHA'larda ve SİHA'larda kullanılıyor. Dolayısıyla birkaç kişinin işini elinden almış oluyor. Bunu da belirtelim. Bir diğer grup, yapay zeka ile birlikte işsiz kalması beklenen bir diğer grup da işçiler sevgili dinleyiciler. İnşaat ve ağır yük işçileri tuğla dizme ve yük kaldırma gibi işlemleri yapay zeka robotlarına kaptırmak üzere. Basit inşaat işlerinde ilerleme kaydeden robotlar ayrıca buldozer ve vinç kullanımını da gerçekleştirebiliyor. Bir diğer grupsa, yapay zeka ile birlikte işsiz kalması düşünülen bir diğer grupsa banka çalışanları. Bankada çalışanların yaptıkları pek çok iş hali hazırda makineler ve dijital teknolojiler tarafından yapılmaya başlandı. Müşteri temsilcilerinin yaptığı işlerin de yakın zamanda yapay zekalar tarafından yapılması planlanıyor. Böylece bankaların yapay zekanın en aktif kullanıldığı alanlardan birisi olması planlanıyor sevgili dinleyiciler. Bir önceki haberimizde de bahsetmiştik. Almanya'da Deutsche Bank'ın CEO'su ilerleyen dönemlerde zekasını kullanmadan, yani düşünme işlemi olmadan klasik işlemler yapan banka çalışanlarının yerini yapay zekalı robotların alacağını belirtmişti. O haberimizde destekleyici bir nitelikte bir tespit olmuş bu diyelim ve devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Hollanda bu yıl tren seferlerinde %100 rüzgar enerjisi kullanmaya başladı. Dünyanın başka bölgelerinde de bu uygulama üzerinde duruluyor. Tabii sevgili dinleyiciler, önce kara tren, malum kömürlü trenler, ardından elektrik, ardından farklı trenlerin kullanımı, raylı sistemin kullanımı geliştirilmişti ve rüzgar teknolojisi de, rüzgar enerjisi de herhalde bunların maliyeti en düşük olanlarından birisidir. Tabii bunun aynı zamanda doğaya vermiş olduğu zarar durumu da var ki rüzgar enerjisiyle hareket eden tren doğaya zarar vermeyecek bir teknolojidir. Dolayısıyla gerçekten ilgi çekici. Hollanda tren seferlerinde %100 rüzgar enerjisi kullanmaya başlamış. Dünyadaki hızlı nüfus artışı ulaşım alanında yeni buluşları teşvik ediyor sevgili dinleyiciler. Kimi buluşlar bilim kurguya dayanırken kimileri de daha kolay atılabilecek pratik adımlar içeriyor. Bu adımlardan biri Hollanda'da atıldı. Ülkedeki tüm elektrikli trenler yenilenebilir rüzgar enerjisiyle çalışmaya başladı. Günde 1 milyona yakın yolcu taşıyan bu tren hatlarında karbon salınımı azalmaya başladı bile. Dünyanın başka bölgelerinde de aynı uygulamaya geçilmesi için çalışmalar yapılıyor. Böylece rüzgar gücüyle çalışan trenler sayesinde daha temiz bir ulaşım kısa sürede hayata geçirilebilir. Sevgili dinleyiciler, çocukların en korktuğu ve o dönemde acı olarak en büyük düşündükleri şey tabii ki aşıdır. O iğnenin o çocuğun latif, tatlı, yumuşacık tenine dokunmasıdır. O çocuk için o dönem gördüğü, o dönem bildiği en büyük acıdır. Ve ne yazık ki tabii görüyoruz son dönemlerde yeni nesil çocuklar çok daha büyük acıları yaşıyor. Suriye'de, Arakan'da çocukların o bombaların altında kalışı, Arakan'da o çocukların açlıkları yaşayışı tabii ki ayrı bir süreç. O da ayrı bir tartışma konusu. Ne yazık ki günümüz dünyasının, teknoloji dünyasının, yüzyılımızın en büyük utanç kaynaklarından birisi o çocukların bombayla tanışan çocukların durumu. Ama baktığımız zaman, kendi çocukluğumuza baktığımız zaman çocukların en büyük acılarından birisi, ki tüm çocuklar için dileriz ki bu olsun, iğne yani aşı, vücuda o şırınganın ucundaki iğnenin girmesi, çocukların ağlamasına sebep olan, çocukların gözlerinden yaşların yanaklarına doğru ağır ağır dökülmesini sağlayan bir unsur olarak ön plana çıkar. Ben lisede bile hatırlıyorum, lise döneminde bile hatırlıyorum ki çocukluğu aşmış olduğumuz bir dönemde aşı yapılacak dendiği zaman, sınıfa aşı için hemşireler geldiği zaman kaçan arkadaşlarımızı çok iyi hatırlıyorum. Erkeklikten taviz vermeyen arkadaşlarımızın o iğneyi gördükleri zaman, o aşı yapan hemşireleri gördükleri zaman kaçacak delik arayışlarını çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla aslında acısından öte herhalde psikolojik bir korku ortaya koyuyor. Çocukluktan gelen bir durum olduğu için çocukken korkuyoruz, büyüyünce de korkuyoruz galiba. Halbuki o iğneden daha çok acılarla muhatap olabiliyoruz kimi zaman, ama o iğnenin bir psikolojik altyapısı var galiba ki büyüyünce de insanlar hastanelerde vesaire iğne yapılmaktan ödü kopan kişilerle karşılaşabiliyoruz. Sevgili dinleyiciler, çocukluk boyunca yapılması gereken tüm aşıların tek bir iğnede yapılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir yol kat edildi. Araştırmacılar, tek bir iğnenin enjekte ettiği aşıların vücutta zaman ayarlı birer kapsül içinde tutulmasını ve zamanı geldiğinde vücuda karışmasını sağlayacak yöntemi farelerde denedi. Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre bu yöntem farelerde istenen sonucu verdi. Araştırmacılar, bunun insanlara uygulanması halinde dünyanın dört bir yanında çocukların, doktorların ve ebeveynlerin işini önemli ölçüde kolaylaştıracağını söylüyor. Çocukların hepatit, çiçek, kızamık gibi çok sayıda aşı olması gerekiyor. Massage Institute of Technology'deki araştırmacıların geliştirdiği yöntemde aşılar, minyatür birer kahve bardağı gibi yapıların içinde vücuda enjekte ediliyor. Fareler üzerindeki deneylerde bilim insanları bu yapıların istedikleri zaman vücutta çözünebilmesini ve içindeki aşıların dolaşım sistemine karışmasını sağlıyor. Deneylerde 3 ayrı aşı 9, 20 ve 41 gün sonra farelerin dolaşım sistemlerine karıştı. Bilim insanları yüzlerce gün sonra çözünebilen yapılarda geliştirdiklerini açıkladı. Profesör Robert Langer, bu araştırmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını, özellikle düzenli aşı programlarını yürütmekte zorlanan, gelişmekte olan ülkelerde tek bir iğneyle yapılan tüm aşıların gerçekten çok önemli olduğunu söyledi. Araştırmacılardan Dr. Kevin McCock da, gelişmekte olan ülkelerde aşı olmamakla bir kerede tüm aşıları olmak arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı. Evet, gerçekten gelişmekte olan ülkelerde dediğimiz gibi sağlık sektörü pek gelişmediği için, sağlık imkanları pek gelişmediği için, sağlık sektörüne yapılacak yatırımların başka sektörlere yapılması söz konusu olduğu için düzenli olarak aşı olma durumu söz konusu olamıyor ve bu tek aşıyla çocukların tüm aşılarının çocukların vücuduna enjekte edilmesi gerçekten büyük bir deva olur onlar için. Umarız bu teknoloji bir an önce gelişir, bu deva bir an önce gelişir ve gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar hepatit B gibi diğer birçok hastalıktan, bu aşılar sayesinde çiçek gibi, kızamık gibi hastalıklardan bu aşılar sayesinde korunur diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, haber tadındaya teknoloji ve insan başlıklı makaleyle devam ediyoruz. İnsan hayatını en çok etkileyen unsurlardan birisidir teknoloji. Her geçen gün yenilikler ve yeni icatlarla hayatlarımız etkilenmektedir. Sağladığı birçok kolaylık ve bir o kadar da negatif etkileri bulunabilmektedir. Hala günümüzde teknolojinin insan hayatına etkileri sosyoloji ve birçok insan bilimi tarafından tartışılmaktadır. Teknoloji, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlarken bir yandan da insanların birbirlerine yabancılaşmasına mı neden olmaktadır? Birçok insan farklı cevaplar verebilirken bu soruya aslında insanın fiziksel özellikleri boyutunda bakmaya çalışacağız. İnsanoğlu ilk zamanlardan bu yana aklı ve zekasını kullanarak doğaya hükmetme amacıyla çeşitli aletler yapmaya başladı. İlkel teknolojik aletler dediğimiz icatlar ilk zamanlarda sivri uçlu bir mızrak ya da keskin ağızlı bir taştı. Bu aletlerle avcılık yapılabiliyor ve doğadaki vahşi hayvanlara karşı kendini koruyabiliyordu insan. İnsanlar ilk zamanlarda fiziksel olarak da daha güçlüydü diyebiliriz. Çünkü hızlı koşması ve güçlü olması gerekiyordu doğada. Bu şekilde hayatta kalabilirdi. Teknolojik aletlerin yapımı her dönemde var oldu. Tekerleğin icat edilmesiyle insanlar uzak mesafelere gidebilme imkanı buldular. Toplumlar arasında iletişim gelişti. Fakat gerileyen bir şey vardı. O da insanın fiziksel yapısıydı. İnsan doğaya karşı teknolojik aletleri geliştirip hayatını kolaylaştırırken bir yandan da kendisini daha üşengeç ve zayıf hale getirdi. Evet, teknolojinin insanlara getirdiği olumsuz özelliklerden birisi fiziksel özelliklerinin zayıflamasıdır diyebiliriz. Fiziksel özellikler bakımından zayıflarken insanlar doğayı daha iyi anlamaya ve ona hükmetmeye başladı. Tarım yapmayı öğrendiklerinde ise dünya artık daha farklı bir gezegen olmaya başladı. Çünkü tarım yaparak artık aç kalmayan insanlar çoğalabilme imkanı buldular. İnsan nüfusu tarımın bulunmasından sonra hızla artmaya başladı ve doğadaki kaynakları da hızla tüketmeye başladı. İnsan zekasının ürünü birçok teknolojik gelişme de insan hayatını kolaylaştırırken bir yandan da insanlığa zararlı olmaya başladı. Teknolojik gelişmelerin çoğunluğuna baktığımızda askeri icatlar olduğu görülecektir. Savaşlarda daha üstün olabilmek için çeşitli aletler ve icatlar yapan insanlar bugün bile dünyanın ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Teknoloji her ne kadar hayatlarımıza yepyeni boyutlar getirse de olumsuz yanlarını en aza indirmek gerekiyor. Çünkü bazı insani değerlerimizi kaybettiğimiz ve yaşadığımız dünyayı yok ettiğimiz müddetçe teknoloji fayda değil, aslında insanlık için tehdittir. Fakat bugün teknoloji çılgınlığıyla gözümüz hiçbir şeyi görmez bir halde bunların farkına varamıyoruz. Sadece bazı sivil toplum örgütleri ve bazı derneklerin doğaya ve insanlığa karşı duyarlı olması yeterli değildir. Açgözlülüğümüz bir gün sonumuz olacak. Tek yapmamız gereken farkına varmak ve artık bir şeyler yapmak. Gerçekten öyle sevgili dinleyiciler, yani haber tadından başından beri dile getirdiğimiz o yapay zekadan oluşan aletler, silahlar vesaire vesaire, silah kullanan robotlar, bunlar insanlık için büyük tehlike oluşturuyor. Başta da söylediğimiz gibi bu yapay zekalı aletlerin vicdanı, ahlakı, etik değerleri yok, söz konusu değil böyle şeyler. Dolayısıyla dünyanın başına gerçekten bela olabilecek unsurlar. Umarız yakın zamanda bunların önüne geçilir diyelim ve haber tadındayı noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün daim olması temennisiyle, Allah'ın sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.